Ayrım 10.
Geldiğini gören kalabalık ona yol açtı. Yarılan çemberin ortasında, yerde insan gövdesinin biçimini almış kabarıklıkta biri sarı öbürü şarap rengi iki velense vardı. Kalabalığın toplanmasının nedenini anladı. Fırıncı, velenselerin altında yatan, öldürülen poteskalıların adını söyledi. Zaten o söylemese de ölülerin başında duran yakınlarını görünce kim olduklarını anlamıştı. Bekir'le Recep adında iki yoksul oduncuydular. Komşu otururlar, birlikte oduna giderlerdi her zaman. Bekir'in yaşlı babası, Recep'in ise iki erkek kardeşi ölülerinin başındaydı. Çemberin ortasında ilerledi. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Velenselerin önce birini sonra öbürünü uçlarından hafifçe kaldırdı, baktı. Gördüğü onu bile ürpertecek kadar ürkütücüydü. Ölülerin başları gövdelerinden ayrıydı. İkisinin de kolları arkalarından bağlıydı. Oduna gittikleri baltalarıyla boyunlarından kesilerek öldürülmüşlerdi. Baltaları kan içindeydi. Çok konuşan bir adam değildi. Bir süre sessizce düşünüp yanını yöresini araştırdı. Bakışları az ötede kalabalığın gerisinde odun yüklü eşeklerini buldu ölenlerin. Birer çalı köküne bağlanmıştı hayvanlar. Başları öne eğik kala kalmışlardı. Sanki tek tanığı oldukları bu korkunç cinayetin dehşeti içindeydiler hala. Dilsizliklerin acısını çekiyorlardı. Ölülerin yakınında bir kara ağaç kökü kanlar içindeydi. Anlaşılan kolları bağlı ağacın toprak üstünde kalan kütüğüne yatırarak baltayla kesmişlerdi ölülerin başlarını. Yakındakilere alacağı karşılığı bile bile olayı gören olup olmadığını sordu. Elbette ki yoktu. Recep'in sarı tüylü köpeği kan içinde köye gelmişti bir saat kadar önce. Ölenler oduna giderken köpeği hep yanlarına alırlardı. Köpek saldırıya karşı önce sahiplerini korumak istemiş olmalıydı. Bir baltada ona sallamış olacaklardı ki yandan göğsünün derisi sıyırmıştı hayvanın. Recep'le Bekir'in başına gelenleri çabuk anlamıştı köylüler. Baltalarını, tüfeklerini kapıp koşmuşlardı ormana. Saadettin biraz açılmalarını istedi ölüleri kuşatanların. Kan lekelerinden, ayak izlerinden boğuşmanın nasıl geçtiğini anlamaya çalıştı. Oduncuların ayak izleriyle eşeklerinin köpeğin ayak izlerine at nalıyla çizme izleri karışıyordu. İzleri sürdü. Ölülerin yattıkları açıklıktan çok değil, 100 adım kadar ileride odun kestikleri yeri buldu. Odunlarını yüklemiş yola çıkmışlardı. Açıklığın yakınında at nalı izleri karışıyordu izlerine. Atlılar onları çevirmişlerdi orada. 3 atlı olmalıydılar. Öldürüldükleri açıklığa kadar birlikte geliyordu izleri. Sonra açıklıkta birbirine ezen, birbirine karışan izler. Küçücük bir boğuşma geçmiş olmalıydı aralarında. Sonra da kolaylıkla anlaşılacağı gibi oduncuların kollarının bağlanmaları, başları kütüğün üstüne yatırılarak mezbahada koyun kesilir gibi boyunlarının vurulması. Daha sonra çizme izleri at nalı izlerine dönüşüyor, ayrılıyordu açıklıktan. Biraz sürünce at nalı izleri Sorovic'e, ekşi suya doğru uzaklaşıyordu. Kuşkusu kalmamıştı. Katiller Sorovic'liydi. Sorovic yönüne baktı kaldı bir süre. Kesin kararını verince hafifçe başını sallayarak Sorovic'liler diye mırıldandı. Bekir'in yaşlı babası Allah'larından bulsunlar, benden beter acı görsünler. Fırıncı hınçla söylendi. Bırakma bunu onların yanına Saadettin kaptan. Saadettin elini Bekir'in yaşlı babasının omzuna koydu. Önce benden bulacaklar. Fırıncıya döndü. Bırakmayacağım. 2 saat uzaktaki kaylara haberin gitmesi, savcıyla jandarma komutanının gelip ölüleri görmesi sabaha buldu. Yakınları o gece ormanda ateşler yakarak ölülerini beklediler. Ertesi sabah savcıyla komutan yanlarında doktorla erkenden geldiler. Ölüleri gördüler. Ama kimse onların açacağı soruşturmadan sonuç beklemiyordu. Ölüleri gömme izni çıktıktan sonra soruşturmayla ilgilenmediler. Öğleden sonra Poteska'da kim varsa Recep'le Bekir'in cenazesine katıldı. Ölüler köy mezarlığında toprağa verildi. O gün perşembeydi. Saadettin kaptan Bekir'in babasına, fırıncıya verdiği sözü tutmak için çok değil, daha 3 gün bekledi. Pazar sabahı çit sıra fişekliklerini kuşandı. Alman filintasını çapraz omzuna geçirdi. Otomatik tabancalarını kuşağı arasında önünde sağına soluna, babadan kalma Bulgar nagantını geride sağına yerleştirdi. Av torbasına ayrıca 2 deste dinamit lokumu koydu. Bulgar komitacılarının Poteska'ya son saldırısında binicisine vurduğu doru bir kısrak, silah sesleri arasında köyün içinde oraya buraya atılırken bir avluya dalmış, geri çekilen komitacıların ardından ona kalmıştı. Kısrağına bindi. Soroviç'e doğru yola çıktı. Orman yolunu izliyordu. Soroviç yakınlarında ormandan çıkmadan önce kısrağından indi, büyük bir çamın altında bir süre durdu. Köy kilisesinde çanların vurmasını bekledi. Güneşli rüzgarsız bir gündü. Göğe bakmak bu güzel güneşli havada Soroviç de pazar duasını kimsenin kaçırmayacağını düşündürüyordu ona. Pazar duasının çanları boşanırcasına vurmaya başladılar. Yankıları ormanın derinliklerine uzandı. Çanlar sustuktan sonra bir süre daha bekledi. Kilise artık dolmuştur diye düşündüğü sırada yerinden kalktı. Kısrağına bindi. Soroviç 600 hanelik büyük bir köydü. Halkı neredeyse tümüyle Bulgardı. Çalışkan köylülerdi. Toprakları zengindi. Dünyanın her yanındaki toprakları zengin çalışkan köylüler gibi karınları doyduğu ölçüde dinlerine bağlıydılar. Kadın erkek, büyük küçük, her köylünün hiç değilse bir kat pazarlık giysisi vardı. Pazarları en yeni kılıkları içinde kilisede görünmeyi severlerdi. Kilise bayırda kalırdı. Oldukça büyüktü. Gerilerde, yanlarda, ayakta duranlarla birlikte 1000'den çok insan alırdı. Soroviç'e girdiği zaman neredeyse köyün sokaklarını boş buldu. Oradan çıkınca bayır yönünden dolanmış, kilisenin gerisinden köye girmişti. Kilisenin yan duvarları boyunca ilerleyen bir sokaktan önündeki alana çıktı. Sokağın alanla birleştiği köşede kısrağından indi. Dizginleri hemen oracıktaki bir akasyanın dalına bağladı. Alanın öbür ucunda meşe oynayan 8-10 yaşlarında 2 çocuktan başka kimse görmedi gelişini. Çocuklar onu görünce oyunlarını bıraktılar. Tepeden tırnağa silahlı, saçlı sakallı yabancının köylerinde ne aradığını çıkaramamışlardı. Şaşkın, meraklı, yabancının kendilerine yönelecek en küçük bir davranışında hemen yan sokağa kaçmaya hazır olacakları izliyorlardı. Saadettin av torbasındaki dinamit lokumlarından birini sol eline aldı. Tabancalarını filintasını yokladı. Alanı geçti. Kilisenin girişindeki 2 basamağa çıktı. Giriş kapısının köşesinde durdu. İçeriye kulak verdi. Papazın hafiften gelen sesini duydu. Dua başlamıştı. Parabellumunu çekti. Kapıdan geçip eşin sonuna geldi. Kilise 2 adım önünde mermer su taslarının bulunduğu 2 yandaki alçak kolonlara kadar doluydu. Kalın taş duvarlardaki pencerelerden gökyüzü görünmüyor, renkli camlardan dışarıdaki güneşli günü yansıtan belli belirsiz bir ışık sızıyordu içeriye. Kilise her köşesinde yanan büyüklü küçüklü mumlarla aydınlatılmıştı. Hemen solunda bir ikonun önünde bir mum yanıyordu. Elini uzatsa dinamitinin fitilini tutuşturabilirdi. Papaz kürsüdeydi. Sarı yaldızlı beyaz giysileri başında takkesiyle vaaz veriyordu. Çok iyi Makedonca bilirdi. Seslendi. Mılçe pope! Sesi ürkerek dalgalanan kalabalığın başları üzerinden dipteki minbere kadar ulaştı. Yankılandı. Kiliseyi dolduran kadınlarla erkekler mırıldanmalar arasında başlarını geriye çevirdiler. O içeriye girdiği sırada yaklaştığını duyarak duaya geç gelen kim diye kapıya doğru çok kısa birer bakış atan gerilerdeki 2-3 kişi sesini duyunca gelenin yabancı olduğunu, silahlı olduğunu ancak algılayabildiler. İlk kayıtsızlıklarından, dalgınlıklarından sıyrıldılar. Başlarından daha çok ürkerek bir daha geriye baktılar. İçeridekilerin kilisenin loşluğuna alışmış gözleri, kapıdaki yabancının sağ elinde sallanan parabellumu, bütün göğsünü, belindeki kuşağı saran öbür silahları, fişekleri çabuk seçti. sıralardan oturanlardan bazıları kalkmaya davrandı. Saadettin elini kaldırdı. Kimse kımıldamasın. Kalabalıkta kımıldanmalar durdu. Papaz sese doğru baktı. Çok soğukkanlı adamdı. Komitacılarla gizli ilişkisi vardı. Dakikaları uzatmanın kendinden yana olacağını, kalabalığın şaşkınlığından sıyrılarak toparlanmaya vakit bulacağını umuyordu. Sessiz bekledi. Saadettin kendisine baktığı sürece papazdan ayırmadı bakışlarını. Arada geçen sessizliğe ne kadar güvenle karşı koyarsa, kiliseyi dolduran kalabalığın korkusunu o kadar artıracağını hesaplamıştı. Kalabalık onu korkusuz gördüğü ölçüde tek başına olmadığını, dışarıda adamlarının kiliseyi sardığını sanacaktı. Papaz kalabalığı cesaretlendirmek için atağa geçti. Allah'ın evinde silahlarında ne arıyorsun? Saadettin hemen gürledi. Ekşi su ormanında oduncuları öldürenleri. Söyle, kim onlar? Papaz duraladı. Ne zaman? 3 gün önce. Papaz bir kez daha uzattı karşılığının arasını. Saadettin bekleyemedi. Söyle kimler? Papaz yine oyalama yoluna saptı. Hangi oduncuları? Sen bilirsin hangi oduncular olduklarını. Sesi sert, gerilemesiz, sabırsızdı. Papaz ellerini yana açtı. Haberim yok. Var. Papaz başını iki yana salladı. Boynunu bükerek sustu. Zorunuz, daha istediğiniz ne? Kilisenize, dininize karışan, malınıza, mülkünüze dokunan yok. Bizden daha rahatsınız. O garip iki Müslümandan, zavallı iki oduncudan ne kötülük gördünüz? Sağ kolunu öne uzattı. Ağır ağır sağdan sola, soldan sağa gezdirdi. Kilisedekiler parabellumun namlusunu tek tek kendi üzerlerine çevrilmiş gördüler. Bilen kim? Kim vurdu poteskalı oduncuları? Bilmiyorum anlamına omuzlar kısılıyor, kaşlar kalkıyor, boyunlar bükülüp eller çaresizlikle iki yana açılıyordu. Herkes bir yandan da korkulu gözlerle onun kim olduğunu soruyordu birbirine. İçlerinden biri çok geçmeden tanıdı. Bir Saadettin kaptan fısıltısı sardı kilisenin 4 duvarı arasını. 3 kişiydi. Bilen yok mu o 3 kişiyi? Yine ses gelmedi kalabalıktan. Öyleyse ben bulurum vuranları. Bakışları kilisedekiler üstünde gezdirmeye başladı. Tabancasının ucuyla sağda ortalarda oturan bir delikanlıyı imledi. Sen! Delikanlı yardım isteyen bakışlarla sağındakilere baktı. Kiminle göz göze gelse bakışlarını öne eğiyor, kaçırıyordu ondan. Herkes tabancanın ucuyla karşı karşıya yalnız bırakıyordu onu. Mırıldandı. Ben mi? Oduncuları öldürenlerle hiç ilgisi olmadığı belliydi. Evet sen, kalk. Solda oturanlara gelinceye kadar tabancasının ucuyla çabuk çabuk yaşları 18 ile 30 arasında daha 7 kişi seçti. Sırtını giriş kapısının yan duvarına verdi, karşı duvarı gösterdi. Yürüyün şuradan dışarıya. İlk gösterdiği esmer delikanlı ben suçsuzum diyebildi. Oduncular da suçsuzdu. Kararlıydı. Yürüyün. Papaz araya girmek istedi. Günaha giriyorsun. Onların hepsi suçsuz. Hepsi kendi halinde köylüler. Günahsa senin boynuna. Suçluları söylemedin. Ağırdan alan delikanlıyı tabancasıyla uyardı. Hadi. Papaza dönerek ekledi. Nasıl olsa suçluları da vardır içlerinde. Yakın yıllara kadar gerçekten kendi halinde köylülerdi bütün Soroviçliler. Son Osmanlı-Rus savaşından sonra Makedonya'yı saran ulusçuluk akımları, gezici papazlar, genç öğretmenlerle Soroviç'e de girdi. Köyün dingin yaşayışını dalgalandırır oldu. Aralarında namlı Bulgar voyvodalarından emir bekleyen delikanlılar yetişti. Çağrıldıkça voyvodaların kuvvetlerine katılıyorlar, büyük çarpışmaların, baskınların ardından sağ kalırlarsa köylerine dönüyorlardı. Kendilerini tanıyan köylüleri, yakınları sorulacak olursa gizlemekte ağız birliği ediyorlardı kimliklerini. Gizlemek zorundaydılar zaten. Gammazların, ağızlarından söz kaçıranların cezası ölümdü. Bağışlanmalarını bekleyemezlerdi. aralarında suçlular vardır derken Saadettin kaptan biliyordu bunları. Sertlikle yineledi. Hadi hadi çabuk. Bir iki yaşlı kadın yakınları ağlamaklı sesler çıkaracak oldular delikanlılar aralarından ayrılırken. Ama önce delikanlılar önledi onların bu türlü davranışlarını. Dingin, telaşsız adımlarla kapıya doğru yürürlerken çok hafif el devinimleriyle susmalarını, metin olmalarını istediler. Sonra kilisede kalan erkekleri kollarından kavrayıp sarsarak susmaya zorladılar kadınları. Delikanlılar dışarıya çıkar çıkmaz öldürüleceklerini ya da Saadettin kaptanın adamlarının kollarını bağlayarak kendilerini ormana süreceklerini biliyorlardı. Yine de savunmaya kalkmıyorlardı kendilerini. Suçluları ele verecek kadar küçülemezlerdi. Madem ölmek için seçilmişlerdi, öleceklerdi. Ben suçsuzum diyerek kendini ayrı tuttuğu için ilk seçilen esmer delikanlının yüzüne bakmıyordu öbür yedisi. Oysa hatasını çabuk anladı. Cesaretini topladı. Utançtan kızaran yüzüyle önüne geçti arkadaşlarının. Saadettin dışarı çıkarmadan önce karşısında kalan duvarın dibinde durdurdu tutsaklarını. Tabancasını tutsaklarına dönük kilisedekilere "Bu sefer 8 dedi. Bir daha bizden birini vuracak olursanız bütün Soroviç'i yakarım. Kimse dışarı ayak atayım demesin." Sol elindeki dinamit lokumunu elinin altında yanan muma biraz yaklaştırdı. "Yoksa uçururum kiliseyi. Biriniz sağ kalmazsınız." Tabancasını salladı. Kapıyı gösterdi tutsaklara. "Hadi." Delikanlılar değişmeyen uysallıklarıyla yürüdüler. Kiliseden çıktılar. Saadettin arkalarından fırladı. Alana geçerek onları karşısına aldı. "Dizilin merdivene." Delikanlılar merdivenin basamağına uysallıkla dizildiler. Parabellum'da 9 kurşun vardı. Göz açıp kapayıncaya kadar 8 el ateş etti 5 adım ötelerinden. 8 delikanlıyı kilisenin önüne cansız yığdı. Kısrağına atladı. Kısrağının başını geldiği yola çevirirken sol elindeki dinamit lokumunu fırlattı. Eğerin üstünde geri dönerek boş alanın ortasına düşen lokuma ateş etti. Topuklarını bineğinin karnına indirdi. Patlama sesiyle birlikte 4 nala geldiği yola daldı. Soroviç baskınından sonra Saadettin daha bir süre eski yaşayışını sürdürdü. Bazı çarpışmalara tutuşmak zorunda kaldı. Daha bazı yeni kazalar çıktı elinden. Bu arada biri Florina, öbürü Vodina yolu üstünde 2 büyük soygunun işleyinin o olduğu söylenildi. Talihi yine her zamanki gibi yardımcı gidiyor, yaralanmadan ya da önemsiz yaralarla gerisinde hiçbir iz bırakmadan sıyrılıyordu bu olaylardan. Yaşayışı belki de daha yıllarca böyle sürüp gidebilirdi. Ama 1912 ilk yazında komitacıların hiç işlememesi gereken hatayı o da işledi. Aşık oldu. Rudnik Gölü yakınlarında avlanıyordu. Öğle yemeğini yedikten sonra küçük bir tümseyin üzerinde yüzü koyun yere uzanmış, göl kıyısında bir ağaçtan topladığı yeşil eriklerini yiyordu. Her yanı ot çiçek sarmıştı. Hava güneşliydi. Tümseyin önünden sarı göl, kaylar yolu geçiyordu. Kanında anlaşılmaz bir takım gıdıklanmalar duyuyor, yoldan ayıramıyordu gözlerini. Birini bekliyordu sanki. Yoldan bir iki köylü arabasıyla tanıdığı Goriçka beylerinden birinin faytonu geçti. İlgilenmedi. Öyle uzandığı yerde 1 saat mi kaldı, 2 saat mi anlayamadı. Sarıgöl yönünden gelen tek atlı bir araba göründü. Beklediğinin gelen araba olduğunu haber verdi içinden bir ses. Araba biraz yaklaşınca yolcularını seçti. Orta yaşlı bir adam öne oturmuş, arabayı sürüyordu. Yanında 8-10 yaşlarında bir oğlan vardı. Geride birinin yüzü peçeli, öbürünün açık 2 kadın oturuyordu. Peçelisi sürücünün karısı olacaktı. Öbürleri de kızıyla oğlu. Araba biraz daha yaklaşınca çocukla kız arasında kardeş olduklarını hemen belli eden benzerliği gördü. Doğruldu. Tümseyin dik inişinden aşağıya yürüdü. Adımlarını tam frenleyemediği için 3-5 adım koşmak zorunda kaldı. Yolun kıyısında arabanın atı önünde durakladı. Ürkütmüştü arabadakileri. Adam tabancasına el attı ama kılıfından çekip çıkarıncaya kadar o sağ elindeki çiftesini biraz havaya atıp yere düşerken kabzasından kavradı. Parmağı tetikte adama doğrulttu. Kadınla kızın korkularını, çocuğun ağlayacak gibi olduğunu görünce rengi uçan adama "Oynama onunla," dedi, "bırak yerine." Çiftesini aşağıya indirdi. Sol elindeki eriklerden birini ağzına attı. Geri kalanları çocuğa uzattı. "Al bakalım, korkma." Çocuk canı erik istediği için değil, ona karşı gelemeyeceği için aldı erikleri. Adamın namusuna düşkün bir aile babasının kaygıları, kuşkuları ile karma karışıktı yüzü. Tabancasını bırakmış, dizginleri iki eliyle kavramıştı. Ellerinin titremesini gizlemiyordu. Saadettin'in kıza takıldı gözleri. Kızın açık yeşil gözleri, beyaz teni, dudaklarının yüzünün güzelliği karşısında soluğu kesilir gibi oldu. O yaşa kadar yürek diye bir şey taşıdığının farkında değildi göğsünde. Bir gün olsun vuruşlarını duymamıştı. O tasasız yüreğinin vuruşlarını ilk kez duydu. Öylesine hızlanmıştı ki, beygire yol verdi, kendisi de adamın yakınında arabanın yanı sıra yürümeye başladı. Konuşmak geliyordu içinden. "Sarıgöl'den mi?" Adam evet anlamına başını salladı. "Oralı mısın?" "Oralı sayılırım." "İçinden mi?" "İçinden." Daha uzun konuşmak adamın adını, işini öğrenmek istiyordu. Ama hala çarpıyordu yüreği. O korku, çekinmek nedir bilmez Saadettin değildi artık birdenbire. Kızı korkuttuğunu, korkularının hala yatışmadığını seziyor, güvenini kazanacak bir şeyler yapmak istiyordu. Aklına gelen yapabileceği her şeyi saçma buluyordu. Güleyim dese gülemiyor, söyleyecek söylemeye değer tatlı söz bulamıyordu. Sustu. Hiçbir şey demeden yürüdü. Bir süre yürüdükten sonra öylesine geldi ki başı önünde arabanın yanı sıra yürümekle ona duyurduklarına karşılık veriyor, adım adım bir şeyler anlatıyordu kıza. Bir yandan da kızın yüzüne bir kez daha bakmak, gözlerinin içinde neler var görebilmek için gittikçe şiddetlenen bir istek duyuyordu. Ama bakamıyordu bir türlü. Bu kadar çekingenleşmesine kendi de şaşarak, "Ben de potes kalayım," dedi. Yan gözle bakınca adamın yüzünün bir daha karıştığını gördü. Tanıdı galiba diye düşündü. Keşke Saadettin kaptan olmasaydım diye ilk kez kendinden hoşnutsuzluk duydu. Yine sustu, bir süre sessiz yürüdü. Adım adım yine kızın yüzünü bir kez daha görmek isteğiyle doldu taştı içi. Dönüp baktı, başı döner gibi oldu kızın gözlerini görünce. Düşünmeden arabanın kasası kıyısına tutundu. Artık dönüp bakmasa da kızın yüzü işlenmişti kafasının içine. Baktığı yerde onu görüyordu. Neredeyse 4 yıldır yasa dışı yaşıyordu. Silahıyla her istediğini almış, her önüne gelene söz geçirmişti bu 4 yıldır. Kızı da bileğinden tuttuğu gibi çekip almak işten değildi onun için. Ama hiç de zora vurmak gelmiyordu içinden. Ömrünce kızdan vazgeçemeyeceğini, gönlüyle kendisinin oluncaya kadar ardından gideceğini bile bile baş eğiyordu yazgısına. Babasına sordu. "Yolunuz nereye?" "Kaylara." Kaylara 1 saatten uzun yol vardı önlerinde. Hiç beklenmedik duygulara kapılmaya başladı. Adama kızıyordu. Ne tedbirsiz babaydı bu. Bu kadar güzel kızı olan bir adamın tek atlı bir arabayla işi neydi bu ıssız yollarda? Ya Bulgar komitacıları ya da gözü pek bir yasa kaçkını, bir haydut yollarını kesecek olsa? "Tedbirsizsin." Adam önemsemedi. "Allah büyük, dilerse kulunu korur." Bu sözü kendisine teşekkür gibi yorumladı. "Çalcıları geçinceye kadar uğurlayayım sizi." "Sen bilirsin ama istersen zahmet etme." "İçimden gelen şey niye zahmet olsun? Aksine sizi bu yollarda yalnız bırakırsam yüreğim rahat etmez."